Kısa bir mektup olan 3. Yuhanna mektubunun yazarı Elçi Yuhanna'dır. Ben bu mektuba üç gözlü Yuhanna demeyi seviyorum çünkü yıllar önce tanıdığım çok iyi bir vaiz Yuhanna'nın mektuplarına tek gözlü, iki gözlü Yuhanna veya üç gözlü Yuhanna adlarını verdi. Bu adlar bu mektupları hatırlamak için iyi bir yol oluşturmaktadır. Bu yüzden bu mektuba üç gözlü Yuhanna demeyi seviyorum. Bu mektubun tarihiyle ilgili bazı yorumcular Yuhanna'nın bu mektupları en son yani vahiy kitabını yazdıktan sonra yazdığını düşünmektedir. Ben de bu görüşe katılıyorum. Bu mektupların 1. yüzyılın sonuna yakın yani İsa'dan sonra 90 ila 100 yılları arasında yazıldıkları anlamına gelir bu görüş. Tabii ki tam olarak hangi yılda yazıldıklarını belirlemek zordur. Yuhanna bu mektupları büyük bir olasılıkla birbirine çok yakın zamanlarda yazdı. Bir mektupla diğer bir mektup arasında çok büyük bir zaman farkı olduğunu düşünmüyorum. 3. Yuhanna mektubunun konusuna geldiğimizde Yuhanna'nın ilk mektubunda Tanrı ailesinin sevgiyle bir arada tutulması gerektiği ve küçük çocukların birbirini sevmeleri gerektiği gerçeğini vurguladığını hatırlarız. Eğer Tanrı çocukları birbirlerini sevmezlerse Tanrı'nın çocukları olmadıkları çok açık bir şekilde bu mektupta bildirilmektedir. Çocuklar ailelerindeki kişileri sever. Bu yeryüzündeki doğal ilişkilerde bile böyledir. Ancak 2. mektupta Yuhanna özellikle imandan dönenler, Mesih karşıtları ve dünyada birçok kandırıcının, aldatıcının olduğu konusunda büyük bir uyarı bulunmaktadır. Tanrı çocuğunun bu kişileri sevmemesi gerektiği yine bu mektupta söylenir. Hatta onları evimizde misafir edecek derecede onlarla bir ilişkiye dahi girmememiz vurgulanmaktadır. Tanrı çocuğunun misafir ettiği, desteklediği kişilerin Tanrı sözüne sadık olduklarından yani Mesih'in Tanrılığına inandıklarından ve Tanrı'nın bedende yeryüzüne geldiğinden emin olması gerekir. Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz insan olup aramızda yaşadı diye yazar. Bu sözleri söylemeden önce sözün Tanrı olduğunu zaten söylemiştir. Bu yüzden İsa Mesih Tanrı'nın bedende yeryüzüne gelişidir. Tanrı'nın bir insan bedeninde yaşadığı halidir. Kişi buna inanana kadar bir kurtarıcıya sahip olmayacaktır. İsa Mesih sadece bir insansa ve iş bu kadar da kalıyorsa bizim bir kurtarıcımız yoktur. O sadece bir insansa onun doğuşunu hatırlamanın da bir faydası olmayacaktır. Aynı zamanda ölümünü ve dirilişini hatırlamanın da bir anlamı ya da bir sebebi yoktur. Onun Tanrı'nın bedende görülüşü olduğunu ve çarmıhtaki işinin bizi kurtarmak için gücü olan bir iş olduğunu anlamamız çok önemlidir. İsa Mesih'in kim olduğundan ötürü ve ölüp bedensel olarak dirildiği için kanında güç bulunmaktadır. Bu gerçekleri inkar edenlere kilise paydaşlık ya da destek sunmamalıdır. Yuhanna 2. mektubunda inanlıların bu kişiye selam bile vermemeleri gerektiğini söyler. Elçi Yuhanna aynı zamanda böylelerine kesinlikle yardım etmeyin, onlara destek olmayın der. Bu yüzden Tanrı çocuğunun kimi desteklediğini bilmesi çok önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Şimdi bu 3. mektuba geldiğimizde burada 2. mektupla bazı açılardan bir benzerlik görmekteyiz. Nitelik olarak çok kişiseldir ve aynı gerçek konusunu taşır. Mektupta konu edilen ve altı çizilen gerçek yine en önemli şey olarak bizlere sunulur. Gerçekle sevgi bir çatışmaya girdiğinde gerçeğin ayakta kalması gerekir. Bunun anlamı sahte öğretiler veren bir öğretmene hayır deyip onu kabul etmememiz gerçeğidir. Gerçekte yaşamak önemlidir. Ancak bu 3. mektup başka bazı açılardan da ilk mektuptan farklılık göstermektedir. Biraz sonra ana hatları size ileteceğim bu mektup kişilerle ilgilidir. Ayrıca 2. mektupta Yuhanna gerçeğin savunulmaya layık olduğunu da söyler. Ama Elçi Yuhanna'nın bu 3. mektubunda gerçeğin çalışılmaya layık olduğu vurgulanmaktadır. Birisi bunu Tanrı'daki hayatım ki bu kurtuluştur. Tanrı ile hayatım bu da birliktelik ve paydaşlıktır. Ama Tanrı için hayatım bu ise hizmettir sözleriyle ifade eder. Bu mektup Tanrı için hayatımdan söz eder ve gerçekte yürümek ve çalışmakla ilgilidir. Sevgi gerçeğin sınırları içinde dışa vurulmazsa olduğundan çok farklı bir hale gelebilir. Yanlış yöne bizleri götürebilir ve bu da kesinlikle yanlış anlaşılmaktadır. 3. Yuhanna mektubunun ana hatlarını 3 ana temele ayırmak mümkündür. İlki, kilisedeki sevgili bir kardeş yani Gaius 1 ila 8. ayetlerde ki bu mektubun kendisine yazıldığı kişi olan Gaius sözü öğreten gerçek öğretmenlere konukseverlik yapmaya teşvik edilmektedir. Mektubun ikinci ana noktası ise en üstün olma sevdasında olan Diotrephes'tir ki 9 ila 11. ayetlerde kötü işler sahte doktrinlerinin dışa vurumu olarak ifade edilmektedir. Mektubun üçüncü ana noktası ise Dimitrios'tur. Herkesle birlikte gerçeğin kendisi Dimitrios'un değerli biri olduğuna tanıklık ediyor diyor. 12 ila 14. ayetlerde iyi bir hayat gerçek doktrinin bir göstergesidir. Ana hatları itibariyle 3. Yuhanna mektubu bizlere Elçi Yuhanna'nın yazdığı ve İsa'dan sonra 90 ila 100 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen işte bu mektup o zamanki topluluklara ve bugün de bizlere bu ruhsal dersler ve özellikle gerçeğin peşinde olmak ve yanlışı gerçekten ayırma konusunda İsa Mesih'in beden alıp yeryüzüne geldiği ve çarmıhta yaptığı işlerin gerçekliği konusunda bugün de bizlere ruhsal dersler sunmaktadır.
Yıllar önce Sarı Sayfalar konulu bir vaaz verdim. Bu vaazda 3. Yuhanna adlı bu kısa mektupta adları geçen Diotrephes ve Dimitrios adlı bu iki adamı ve Elçi Paulus'un 2. Timoteus 4. bölüm 10. ayette sözünü ettiği Dimas'ı ele aldım. Dimas, Paulus'la birlikte Rabbin işinde çalışıyordu ama Rabbin işini terk etti. Bu dünyayı sevmiş ve Paulus'un yanından ayrılmıştı. Vaazım hepsinin isminin de D harfiyle başlayan Dimas, Diotrephes ve Dimitrios hakkındaydı. Herhalde bu mektupta adı geçen Gaius'u da eklemeliydim ama adı Daius olsaydı mutlaka ekleyecektim. Günümüz reklamcılığı bizlere aradığımız şeyi her zaman sarı sayfalarda bulabileceğimizi söyler. Ne kadar sıra dışı olursa olsun A'dan Z'ye aradığınız her şeyi sarı sayfalarda bulabilirsiniz. 1. yüzyıldaki Roma İmparatorluğu'nun sarı sayfalarını elimize geçirebilseydik büyük bir olasılıkla bu adamların isimlerinin orada sıralandığını görecektik. Ancak onları Tanrı sözünde buluyoruz ve bu kişiler bize çok ilginç sorular olan 1. yüzyıldaki bu inanlar nasıl anlıyorlardı? 1. yüzyılın sonunda dayanmayı nasıl sürdürüyorlardı? Hepsi şehit mi oldu? Hepsi de erdem abideleri miydi? Hepsi de Mesih'e layık izleyiciler miydiler? İmanın değerli örneklerini oluşturuyorlar mıydı? Sorularını yanıtlardı. İlk 3 yüzyılda Mesih'e iman eden milyonlarca kişi arasında sıradan bir inanlı nasıldı sorusuna yanıtlar verirlerdi. Bu mektupta Tanrı'nın iki adamı olan Gaius ve Dimitrios'u görüyoruz. Bu adamlar Tanrı'ya olan imanı gerçekten savunmuşlardı. Diotrephes ise imanı savunmaktan başka her şeyi yaptı. İlk olarak sevinç veren bir kardeş olarak Gaius'a bakalım. 3. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette ben ihtiyardan gerçekten sevdiğim sevgili Gaius'a selam der. İhtiyar sözcüğünü Yuhanna 2. mektubunda kullandığı gibi ihtiyar terimini yine burada kullanıyor. 90'lı yaşlarındadır ve yaş bakımından bir ihtiyar olduğu kesindir. Ayrıca ihtiyar ilk kilisedeki bir görevli anlamına da geliyordu ki Yuhanna'nın kesinlikle böyle bir şey iddia etmeye hakkı olduğunu da biliyoruz. Ben bir elçiyim diyebilirdi ama böyle yapmaz. Gaius bir arkadaşıdır ve insan arkadaşına böyle yazmaz. Hiç olmazsa ben çok yakın arkadaşlarıma bu şekilde yazmıyorum. Birlikte okula gittiğim, beraber pek çok şeyi yaşadığım benim yaşlarımdaki kişilere yazıyorum. Her birine adlarıyla hitap ederim ve kendi imzamı atarken de hiçbir zaman unvanımı kullanmam. Bunu yapsam bu arkadaşlar bana gülerler. Okul sıralarındayken yaptığım gibi adımı yazarım. Yuhanna kişisel bir arkadaşına yazmaktadır ve sadece ben ihtiyardan gerçekten sevdiğim sevgili Gaius'a selam der. Sevgili Gaius'a diyor, bu sözlere bayılıyorum. Yuhanna'nın mektubu İlk kilisedeki Gaius adlı bir inanlıya yazılmıştır. Gaius kilisede çok sevilen bir kardeşti. Yuhanna ondan 1, 2, 5 ve 11. ayetlerde olmak üzere 4 kez sevgili diye söz eder. Yuhanna onu Rab'de tanıyor ve seviyordu ve belli ki yerel bir kilisede olan bu kardeşe şimdi bir mektup yazmaktadır. Gerçekten sevdiğim diyor. Bizlere hemen Gaius'un doktrin bakımından sağlam olduğu söyleniyor. Mesih'in tanrılığını kabul ediyordu. Gaius gerçeği savunan bir adamdı ve sadece gerçeği savunmakla kalmıyor, aynı zamanda da hem gerçeği savunuyor hem de yaşıyordu. Hem de gerçek için çalışıyordu. Burada sevgi içinde yaşayan ve çalışan bir adam görüyoruz. Sevgi göstermekteydi. Doğru hareket edecekseniz doğru düşünmeniz gerekir. Bu günümüzde hayatın her alanı için geçerlidir. Evet dostum, doğru hareket etmek isterseniz doğru düşünmeniz de gerekir. 3. Yuhanna 1. bölüm 2. ayette sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum der. Belli ki Yuhanna Gaius'u kendisine çok yakın buluyordu ve onu seviyordu. Yine ona sevgili der. Her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. Doğrusunu isterseniz Yuhanna, Gaius'un sadece parası olarak değil, belli ki zengin bir adamdı, sağlık bakımından da iyi bir durumda olmasını istediğini açıkça belirtir. Öyle görülüyor ki Gaius sağlıklı bir adam değildi. Canın gönenç içinde olduğu gibi diyor. Ve Yuhanna aynı zamanda onun ruhunda bereketlenmesini, ruhsal bakımdan büyümesini de ister. Günümüzde ruhsal bakımdan hasta olan birçok Hristiyan var. Fiziksel bakımdan sağlıkları iyi ama ruhsal bakımdan sağlıkları o kadar iyi değildir. Tanrı çocuğunun her ikisine birden sahip olması kesinlikle harikadır. Fiziksel bakımdan sağlıklı olmak harikadır. Birçoğumuz sağlığımızı kaybedene kadar onun önemini anlamıyoruz. Ve ruhsal sağlığımızın da iyi olması önemli. Fiziksel sağlık beden için neyse, kutsallık da inanlının ruhsal hayatı için aynı şeydir. Ruhsal bakımdan sağlıklı olmak kutsallıktır. Mesih'in lütfu ve bilgisinde büyümektir. O zamanlarda Tanrı sözünü öğreterek ve müjdeyi başkalarına bildirerek yolculuk eden pek çok insan vardı. Gaius bunlara evini açar ve onları ağırlardı. Sadece cömert biri olup sevgiyle yürümekle kalmaz, aynı zamanda da bu öğretmenleri sınardı. Ve sağlığının kötü olmasına rağmen konukseverlikte çok aktif olduğu bellidir. 3. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim der. Bu seyahat eden müjdeciler ve müjde hizmetçilerinin birçoğu Gaius'un lütufkarlığını ve gerçekte yürümesini Yuhanna'ya bildirmişlerdi. Önderlerinden birinin Gaius olduğu kiliseye gittiğinizde onun çok harika bir adam olduğunu göreceksiniz. Sadece zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda da çok cömert biridir. Beni ellerinde ağırladı derlerdi. O zamanlarda seyahat eden vaizi lüks bir otele yerleştiremezlerdi çünkü lüks oteller yoktu. Olsaydı oraya yerleşeceklerine inanıyorum ama genelde Roma İmparatorluğundaki hanlar pire dolu, pis ve bazen de çok günahlı yerlerdi. Bu yüzden o zamanlarda adet bu kişileri evlerde konuk etmekti. Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim diyor. Bu kardeşlerin Gaius hakkında verdiği tanıklıktı. Gaius'u değerlendirmeleri böyleydi. Gerçek, doktrin ve elçilerin öğretisi anlamına gelmektedir. Sonra gerçeğin izinde yürüdüğüne der. Bu da sadece doktrinden değil, aynı zamanda da davranışlardan söz etmektedir. İnanlığı gösteren şey gerçekte yürümesidir. Önemli olan gerçektir. Hristiyan için önemli olan gerçekte ve ışıkta yaşayıp yaşamadığıdır. Önemli olan nasıl yürüdüğünüz değil, nereye yürüdüğünüzdür. Gerçekte yürüyor musunuz? Gerçekte yürümek aynı zamanda doğru davranışlarda bulunmak ve kardeşlere karşı sevgiyle yaşamak anlamına gelir. İlk kilisede öğretme hizmetiyle dolaşan inanlılar Gaius'un oturduğu yere ve onun kilisesine geldiklerinde evinin kapısının gerçek kardeşlere açık olduğunu görürlerdi. Gaius'ta ruhsal ayırt etme yeteneğinin olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten inanlı olanlarla olmayanları birbirinden ayırt edebiliyordu. Ne de olsa bütün yapmanız gereken birisinin İsa Mesih'le olan ilişkisinden emin olmaktır. Mesih hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem durumunuzu ve hem de yapacaklarınızı sınayacak olan sınav budur. Onun hakkında doğru olanı düşünmezseniz sınavı geçemezsiniz der bir yorumcu. Bütün diğer şeylerde haklı olabilmek için önce onun hakkında doğru olanı düşünmelisiniz. Bu kardeşler, Gaius kardeş bizleri sınadı. Mesih'in tanrılığına inanıp inanmadığımızı öğrendi. Bakireden doğuma ve Mesih'in çarmıhta bizleri kurtarmak için ölüp bedensel olarak dirilttiğine inanıp inanmadığımızı gördü. Bunlara inandığımızı öğrenince evinin kapısını açıp bizi kabul etti ve bizim de kardeşlere karşı sevgimiz olduğunu gördü. Sonra yüreğini bize açtı diye tanıklık ettiler. Gaius'un harika bir tanıklığı olduğunu görüyoruz. 3. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette benim için çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz diyor. Bu büyük bir tesellidir. Bu harika bir teşviktir. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinde yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz. Yuhanna Efes'teki kilisenin çobanıydı ve birçok kişinin Rab'be iman etmesini de sağlamıştı. Şimdi ihtiyar bir adam olduğundan Asya'nın her tarafına dağılmış olan öğrencilerinin gerçekte yürüdüklerini duymak onun için büyük bir sevinç oluşturuyordu. Burada yine gerçekte yürümek, doğru doktrinde ve kardeşlere sevgiyle yürümek anlamında kullanılır. Onun çocukları oldukları bu şeylerden belli oluyordu. Hizmetim boyunca Rab'be yönelttiğim kişilerden haber almak bugün benim için büyük bir sevinçtir. Biz hala gerçekte yürüyoruz dediklerinde ve belki de bir kutsal kitap kilisesinde olduklarını ve Rab'be hizmet etmeye çalıştıklarını anlattıklarında bu benim yüreğimi sevinçle doldurur. Benim derslerime katılan genç vaizlerin şimdi gerçeği savunduklarını duydukça bu benim yüreğimi sevinçle dolduruyor. Ünlü yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee şöyle anlatıyor. Kızım günümüzdeki birçok insan gibi. Babasının eski moda biri olduğunu düşünüyor. Geçenlerde kendisine öğretmenlik etme ayrıcalığına kavuştuğum genç bir vaizi dinlemeye gittim. Kocasıyla birlikte onu dinleyip döndükten sonra bana onun ne kadar harika olduğunu ve mesajının ne kadar görkemli olduğunu söylemeye geldi. Sanki ne olduğunu daha önce hiç duymamışım gibi bana mesajın ne olduğunu anlattı. Bu bana çok tuhaf bir şekilde bildik geldi ama kızıma hiçbir şey söylemedim. Sadece o bana ne kadar harika olduğunu anlatırken dinledim. Sonra baba biliyor musun sen artık gençlere hitap edemeyebilirsin ama o gençlere hitap ediyor. Kilisesi gençlerle dolu dedi. Gülümsemekten kendimi alamadım. Adamın mesajının benim mesajlarımdan biri olduğunu ona söylemeyi istemedim. Mesajı verdiğinden ötürü mutluydum. Kızımın da benim onu verişimi duymuş olduğundan eminim ama babası verirken onun için bir şey ifade etmemişti. Çünkü ben eski moda biriydim. Ama bu genç, zeki çocuk benim mesajımı bugünkü gençlerin konuştuğu ve benim bilmediğim sözcüklerle vermiş ve benim mesajım birdenbire yepyeni bir mesaj olmuş. Bunun için kendimi kötü hissettiğimi düşünebilirsiniz. Bunun benim yüreğimi ne kadar büyük bir sevinçle doldurduğunu bilemezsiniz, diyor. Değerli yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee. Değerli dostum, Yuhanna'nın neler hissettiğini anlayabildiğimi sanıyorum. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinde yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz, dedi Yuhanna. Bu harikadır. Buna sevinmekten başka bir şey yapamazsınız. Özellikle de hayatınızın son demlerine gelmişsiniz ve önünüzde uzun yıllar yoksa. Benim geleceğim ardımda ve ben yeni yetişen bu vaizlerden ötürü seviniyorum. Ve onların eğitimine büyük bir katkım olduğunu ve gençlerin onları duymak için akın akın geldiklerini görmekte harika olurdu. 3. Yuhanna 1. bölüm 5. ayette sevgili kardeşim, sana yabancı oldukları halde kardeşler için yaptığın her şeyi içten bir bağlılıkla yapıyorsun der. Gaius'un Yuhanna'nın çocuklarından biri, Yuhanna'nın Rab'be yönelttiği kişilerden biri olduğu belliydi. Davranışları doktrinine uygundur ve bu gerçekleştiğinde harika olur. 5, 6, 7 ve 8. ayetler arasında Yuhanna, Gaius'u sözün gerçek öğretmenlerini kabul edip ağırladığı için över. 2. Yuhanna da elçi sahte kardeşleri kabul etme konusundaki inanları uyarmaktadır ama 3. Yuhanna da inanları gerçek kardeşleri kabul etmeleri için yüreklendirmektedir. Daha önce kandırılmış olmanız sizi gerçek kardeşleri kabul etmekten alıkoymamalıdır der. Radyo hizmetimizi çok harika bir şekilde destekleyen bir bayan tanıyorum. Kiliseyi pek sevmez ve geçenlerde bunun nedenini de öğrendim. Kadın dul ve yalnız birisi. Katıldığı birkaç kilisede pek ilgi ve sevgi görmemiş. Hatta bazıları kendisine takılıp alay bile etmiş. İnanın bana bu onun tamamen kilisenin aleyhine dönmesine neden olmuş ve şimdi kiliseden pek bahsetmek istemiyor. Doğrusunu isterseniz ben onu bu tür şeyler yapmayarak gerçek tanrı adamlarının olduğu iyi bir kutsal kitap kilisesine gitmeye teşvik ettim. Birçoğumuz sahte kardeşler tarafından hayal kırıklığına uğratıldık ve kandırıldık. Ama bunun Rab'den olduğuna inandığımız hizmetleri desteklememizi engellemesine izin vermemeliyiz. Bu kadın şimdi sadece radyo hizmetlerine destek veriyor. Doğrusunu isterseniz ben hatalı olduğunu da düşünüyorum. Radyoyu desteklemekte hatalı olduğunu düşünmüyorum ama bir iki kötü deneyimin sizi kilisenin karşıtına döndürmemesi gerekir. Yuhanna 2. mektubunda bizlere dünyaya birçok aldatıcının geldiğini söylemiştir. Neden? Gaius gibi olup biraz ruhları ayırt etme armağanını kullanmıyorsunuz diye sorar. Kilise ve radyo hizmeti dahil Tanrı'dan olduğuna emin olmadığınız hiçbir şeyi desteklemeyin. Tanrı sözünün bildirildiğine emin olun. Kardeşleri sevdiklerinden emin olun. Yuhanna günümüz için çok değerli konulardan söz eder. Gerçek hayattan bahsetmektedir. Gaius'u gerçek kardeşleri Rab'de desteklemeye teşvik eder. 3. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette onlar kilise önünde sevgine tanıklık ettiler. Onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin der. Bu kardeşler bir yolculuktan dönüp Yuhanna'nın kilisesine geliyorlar. Tapınmak için bir araya geldiklerinde Yuhanna'nın şu kardeşi görüyorum. Müjdecilik yapmaya gitmişti. Ve ondan birkaç söz duymak istiyoruz. Rabbin ona nasıl yol gösterdiğini ve onu nasıl bereketlediğini duymak istiyoruz dediğini tahmin edebiliyorum. Şu kardeş ayağa kalkıp şimdi bize bahsetsin. Ve oraya gittiğimde orada Gaius adlı bir kardeş vardı. Ve bu kardeş Tanrı'nın seçilmiş bir hizmetkarıdır. Bana evini açtı ama bunu herkes için yapmıyor çünkü beni sınadı. O kardeş sahte, yalan, dolan ile geçinen kişilere hiç taviz vermez. Evine bile sokmaz. beni de Tanrı sözünü bildirdiğimden emin olmak için sorguya çekti. Tanrı sözüne inanıp inanmadığımı ve sevgide yürüyüp yürümediğimi bilmek istedi. Beni sınadı ve Tanrı sözüne inanıp sevgide yürüdüğümü gördü. Bundan sonra bana yüreğini ve evini açtı ve harika bir paylaştığımız oldu diye anlattığını tahmin edebiliyorum. Şimdi Yuhanna Gaius'a yazar ve bu sözleri birkaç değişik kişiden duydum ve bunun yüreğimi nasıl sevindirdiğini bilmeni istiyorum der. Onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin der. Yuhanna 2. mektubunda sahte üçkağıtçı öğretmenlere selam verenin onun kötü işlerine ortak olduğunu söylemişti. Ama şimdi Tanrı sözünü insanlara bildirenlere ve sevgide yürüyenlere yardım ederseniz iyi bir şey yaptığınızı söyler. Bu gerçekten de yapmanız gereken bir şeydir. Neden? 3. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette. Çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan Mesih'in adı uğruna yola çıktılar der. Yuhanna Gaius'a şöyle diyor. Bu kardeşler Rab'be güvenerek yola çıktılar. Ve sen onlara evini açtın. Bunlar gerçek kardeşler ve sen onları kabul ettin. Bu adamlar büyük bir fedakarlıkla gitmişlerdi. Maaş almıyorlardı. Herhangi bir ücretleri yoktu. Rab'be güvenerek yola çıkmışlardı ve insanlar onlara evlerini açmıştı. Bazı yerlerde kendilerine destek verilmiş, bazı yerlerde ise verilmemişti. İnanmayanlardan hiçbir yardım almadılar diyor. Dostum bu gerçek olanla olmayanı sınamanın bir başka yoludur. Sadece para toplamak için dinsel bir sahtekarlık olan bir şeyi, herkesin davayı desteklemesini sağlamaya çalışan bir şeyi destekliyor musunuz? Ya da desteklediğiniz şey bu Rabbin halkına bağlı olan Rabbin işi mi? Yuhanna bu gerçek adamların Yahudi olmayanlardan yani inanmayanlardan hiçbir şeyi kabul etmediklerini söyler. Radyo yayınlarımızda her zaman sadece inanlardan programı desteklemelerini istediğimi açıklığa kavuşturmak için harika bir bölümdür. İnanlı olmayan biri dinliyorsa vermemesini tercih ederiz. Programı dinlemesini ve yayınlarımızı almak için yazacağını umut ederiz ama doğrusunu isterseniz bizler kutsal kitabın yönteminin sadece inanlardan vermelerini istemek olduğuna inanıyoruz. Bu adamlar iman etmeyenlerden hiçbir şey almayarak yola çıkmışlardı. İman etmeyen kişilerden Rabbin işine vermelerini de istemiyorlardı. Bu görüşme katılmayacak birçok insan olacağını biliyorum ama Tanrı'nın sandığı çölde taşınırken sadece İsrailli kahinlerin omuzlarında taşınabiliyordu. Onu bir öküz arabasına bile koyamazlardı. Tanrı onu kahinlerin taşıması gerektiğini söylemişti. Ve günümüzde Tanrı'nın kahinleri inanlardır. Her inanlı bir kahindir. Sizler ve benim günümüzde Rab İsa Mesih'i bu dünyaya taşımamız gerekir. Bu yüzden inanlı olmayanlardan vermelerini isteyemeyiz ama inanlardan özellikle de sadece Mesih'e iman etmekle kalmayıp aynı zamanda Tanrı sözünü bugün bildirmeye inananlardan vermelerini isteyebiliriz. Ve inanlardan vermelerini istediğimizden ötürü özür dilemiyoruz. Çünkü bu şekilde Rabbin işinin ilerleyeceğine inanıyoruz. 3. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz der. Yani onlara evinizi açarsanız, onları destekler ve onlara yardım ederseniz bu adamlarla ortak olursunuz. Yuhanna 2. mektubunda seçilmiş hanımefendiye imanı bırakıp yalan dolana sarılanları evine almaması için uyarı yapmaktaydı. Çünkü onları evine kabul ederse onların kötü işlerine de kendilerinin ortak olacağını söylüyor. Bu uyarı birisinin evinin kapısını sıkı sıkı kapatıp gerçek kardeşleri de kabul etmemesine neden olabilir. Yani bazıları sahte öğretmenleri ağırlamış olmamak için evlerinin kapısını herkese kapatabilir. Tabii ki bu doğru değil. Yuhanna bir dakika. Eğer bunlar ışıkta yürüyen insanlarsa, eğer sevgide yürüyen insanlarsa, gerçek ve doğruluk ilkelerinde yürüyorlarsa, kendilerinde Tanrı'nın hayatının bulunduğuna inanıyorlarsa onları kabul etmelisinizler. Ben birisi kutsal ruhla konuşuyorsa bunu hissedebileceğinize inanıyorum. İlk kilisede günümüzde olduğundan çok daha iyi bir şekilde ruhları ayırt etme armağanı olduğundan eminim. Bizler onlardan daha çok kutsal kitap bildiğimiz halde onların sahip olduğu ruhları ayırt etme armağanına sahip olamadığımızı düşünüyorum. Bir adam Tanrı'nın işini yapan bir Tanrı adamı olarak saygınlık kazandığında desteklenmelidir. Gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Gaius onlara yardım ettiğinde Tanrı sözünü bildirmekte onlarla emektaş olmuştu.